Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabaylayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hadi yayını paylaşın periskopçular, aşağıdan yayını paylaşın, ben de aynı şeyi sosyal medyadan yapayım, Twitter üzerinden çağırayım herkesi, oturalım hep beraber konuşalım, gündem yine acayip yoğun çünkü. Hatta o kadar yoğun ki hangisinden tutarsak oraya doğru şekillenme ihtimali kuvvetli ve bana kalırsa bu çok iyi bir şey değil. Çünkü bizim konuşacağımız şeyin bir rotasının olması gerekiyor bana kalırsa ve o rotayı doğru tespit edemezsek bambaşka bir yere gitmek mümkün. Hepinizin kafasında kuşkusuz sabahları bu yayına gelirken hani beraber yaptığımız için bu işi şu konu daha çok öne çıkartılsın diye bir fikir oluyordur. %100 insanız, kaçınılmaz, benim de oluyor çünkü aynı şekilde. Ama bir yanıyla da gün içinde yani biz yayına başlayana kadar sabah saat 9'a kadar başlayan şey bile çok fazla değişiyor. Biz hani hep konuşuyoruz ya 5,5 yıldır biz bir Finlandiyalı gibi oturup burada geceden devrettiğimiz kediyi ağaçtan kurtarma operasyonunu konuşma şansına sahip olmadığımız için ya da 35 senede bir ortaya çıkan belki 50 senede bir ortaya çıkan bir yolsuzluk iddiası peşinden gitmek zorunda olmadığımız için biz de çünkü çok sıradan vakayı adiyeden o. Böyle bir durumumuz olmadığı için biz gündemi doğru tespit etmek zorundayız. Ama bugün hem zor hem de kolay bir iş üzerinden gideceğiz. Çünkü bugünkü gündem maddeleri doğru, birbirinden farklı ama hepsi birbirine dibine kadar bağlı. Önce baştan şunu söyleyeyim. Bir, unutmadan sizler de duyurun. Yarın sabah tek yayın yapacağız ve o yayın saat 11 civarında olacak. Bir saatlik falan bir yayın olacak. Benim çok önceden verilmiş bir sözüm var. Maalesef benim hatam, yani o saat dilimini düşünemediğim için benim verilmiş bir sözüm var. Ve oraya katılmak zorundayım. Yani pandemi koşulları içinde de olsa onu yapmak zorundayım. Mecburum. O yüzden hani bilgisayar başında olacağım ama yayın yapamayacağım. Saat 11'de başlayacağız. Önce onu söyleyeyim. İki, biz gündem maddelerinin içinde tuttuğumuz ve bugün başlığa çıkarttığımız şey Osasuna herkesin bilmesi gerekmiyor ama aslında futboldan 3 aşağı 5 yukarı anlayan herkesin kafasında bir imaj uyandırabilecek bir şey. Nedir burada bahsedilen Osasuna? Osasuna bir futbol kulübü, İspanyol 1. Ligi La Liga'da oynayan bir kulüp. Bask bölgesinin takımlarından, Pamplona'nın takımlarından bir tanesi. Özelliği ne? Niye biz burada Osasuna'yı konuşuyoruz? Şu, kulüp tarihi 100 yılı geçmiş durumda ama hep böyle orta sıralarda yer almış bir takım Osasuna. O yüzden onu anlatan futbol spikerlerinin dilinden çıkmış bir tabir var Türkiye'de futbolun içinde. Ender gelişen Osasuna atakları diye. Osasuna ataklarının ender gelişme gerekçesi de şu, tarihinde yaşadığı en büyük başarı Osasuna'nın bundan 15-16 sene kadar önce, çok net hatırlamıyorum ama herhalde 2005-2006 belki 2007 olması gerekiyor. İspanya'nın en büyük kupası, Kral Kupası'nda final oynamış bir takım. Tarihi başarı da bu kadar. Ama bu başarının içinde bile Osasuna'nın ender gelişen ataklarına eğer televizyonda yer verildiyse bilin ki o atak gol oluyor. Neden? Çünkü başka türlü Osasuna'nın spor bültenlerinde yer alma şansı yok. Bizde de ortaya oynayan, yani orta sıralarda bitirmeyi hedefleyen takımlar gibi eğer onunla ilgili bir atak televizyonda bir spor programının içinde yer almışsa bilin ki mutlaka gol olacaktır. Bugün yayının başlığını o yüzden öyle seçtim. Gerekçem de şu, biz artık Türkiye'de farklı iddialarla gündeme gelmiş, gündemin ardından çok kısa bir süre içinde, yani kuruluşundan sonra 1,5 yıl bile geçmeden iktidara gelmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nde benzer bir gelişme görüyoruz. Yani onunla ilgili artık bugüne kadar gündemi alıp sürükleyebilen, hatta gündemi kendi belirlediği için istediği yerine kadar sürükleyebilen Adalet ve Kalkınma Partisi ve partinin genel başkanı Tayyip Erdoğan artık bu gücünü tamamen kaybetmiş durumda. Nereden biliyoruz? Bugün alt alta sıralayarak konuşacağız zaten bunu. Hani bu dayanaksız, temelsiz bir şey olmasın. Neden bu hale geldi? Biraz da bunu konuşalım. Biliyorsunuz zaman zaman burada size o kara kaplıyı çıkartıp anlattım. Yani AKP'nin kuruluşunda kullandığı parti programı, temel ilkeler falan. Bunları tekrar gündeme getirecek değilim. o günden bugüne ne kadar saptı diyecek de değilim. Çünkü siyasi partilerin güne göre şekil değiştirdiğini bilecek kadar çok şükür bu işten anlıyorum. Bir mahalli saz sanatçısı olmama rağmen, gazetecilikte uzak yakın alakam olmamasına rağmen. Bunu anlayabiliyorum, sizler de anlayabiliyorsunuz. Ama o günün gündemi içinde aslında tırnak içinde kendi sözleriyle çözdükleri pek çok sorunu, kendi ifadeleriyle çözdükleri pek çok sorunu bugün aslında çözmüş olmanın bile rahatsızlığını yaşıyor şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi. Dün Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın sözleri muhtemelen hepinizin kulaklarında çınladı. Evinize bir şekilde ulaştı. Çalıştığınız ortama mutlaka geldi. Çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı dedi ki, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının tanınmasından sonra şu anda çözülen dava sayısı artık yüz binlerle ifade ediliyor. Ama bu çözülen davalar içinde bir numaralı sıraya giren hak ihlali, adil yargılama hakkının ihlali. Ve bunun oranı da toplam dosya sayısı içinde %64 civarında. Bakın Anayasa Mahkemesi'nin evet adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir diyerek verdiği kararlar içinde söylüyorum. %64 toplam hak ihlalleri içinde. Bu ne demek? İnsanların yargıya zerre kadar güveninin kalmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Çünkü en üst derece mahkeme, onu da söyleyeceğiz, en üst derece mahkeme bu kadar ciddi bir sıkıntı yaşadığını söylüyorsa ikinci bir sıkıntıyı da bizim anlatmamız lazım. Hak ihlalinin gerçekleştiği kabul edildiyse, yani Anayasa Mahkemesi adil yargılama hakkı ihlal edildi dediyse o sorun çözülmüyor ki. Bunu daha önce yaşadık işte. 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu kararında üstelik siyasi tavsiye sonucunda direndi. Yalan mı? O zaman Anayasa Mahkemesi de çözüm değil. Yani Türkiye'de yargı tamamen yerli eksen olmuş durumda şu anda. Yargının verdiği kararların nasıl neticeleneceğini, ne kadar saçma bir cümle değil mi? Yargının verdiği kararın neticelenmesinden bahsediyoruz. Zaten karar verilmiş. Hayır, öyle bir durum yok. Yani Anayasa Mahkemesi de olsanız, Türkiye'de en üst yargısal anlamda karar merci de olsanız bireysel başvuru anlamında, sizin söylediklerinizin sonucu olmayabilir. Böyle bir sıkıntı yaşanabilir Türkiye'de. Bunun bir tane istisnası var. Eğer konuya bağlı olarak gelişen yargılama hakkı bir AKP'li ise ya da bir MHP'li ise, bir parça, onlarda da çok olmuyor ama bir parça MHP'li ise, o zaman durum değişebilir. Adil yargılama hakkınızdan söz edilebilir. Hem de birinci kademede daha. Bunun örneklerini çok gördük. Yani şikayete bağlı suçlarda şikayetin olmasını gerektirmeyen durumlarda bile lambur lumbur böyle şeyler yaşandığını gördük biz. Mesela İçişleri Bakanı bir konuşma yapıyor. İçişleri Bakanı'nın konuşmasını ihbar kabul ederek savcı harekete geçiyor. Oysa Türkiye'de benzer gelişmeler olması gerekirken olmuyor. Mutlaka iktidarla bir bağlantısının olması gerekiyor. Mutlaka ama mutlaka bir bağlantısının olması gerekiyor. Aksi takdirde bunun çözülebilme ihtimali yok Türkiye'de. Hepimiz biliyoruz ki bir gerçeğin ortaya çıkabilmesi için mutlaka ucunun AKP'ye dokunması gerekiyor. Örnek, 3,5 aydır ortada olmayan ve dünkü ifadeyle, düne kadar böyle bir şey konuşulmuyordu ama dünkü ifadeyle damat olmak dışında herhangi bir sıkıntısı olmayan muhteşem bir ekonomi uzmanı tekrar gündeme geldi. Berat Albayrak, kendisi Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP genel başkanıdır kendisi. Onun damadı aynı zamanda. Ama bizi ilgilendiren bölüm, hani onun damadı da bizi ilgilendiren bölüm ne? Hazine ve Maliye Bakanı olarak çalıştı. Onun döneminde, Hazine ve Maliye Bakanı olarak çalıştığı dönemde Türkiye'de hazinede, maliyede yerin dibine girdi. Bu çok net. Bunu bir ekonomist olarak söylüyorum. Bir gazeteci olarak söylemiyorum. Diploması orada duruyor. Beğenmeyen baksın. Bunu bir ekonomist olarak söylüyorum. Yerin dibine batan bir ekonomiyle baş başa kaldık biz. O ayrılıp kaçıp gittikten sonra. Ama 3,5 aydır özür dilerim, unutulan Hazine ve Maliye Bakanı bir anda tekrar ortaya çıktı. Hatırlatıldı. Hayır, bakan yok ortada. Bakanın ağzından, onun avukatı aracılığıyla kendisiyle ilgili haberlerle, haberlere yönelik olarak bir tazminat sürecinin işletileceği söyleniyor. Yani o tazminat sürecinin nasıl sonuçlanacağını hepimiz biliyoruz, 3 aşağı 5 yukarı, değil mi? Kazanacak. Yani bunda bir beis yok. Bizi ilgilendiren de bu değil zaten. Bizi ilgilendiren şey şu. Daha bir gün önce Hazine ve Maliye'yi ondan sonra enkazıyla devralmak zorunda kalan, bakın altını çiziyorum, enkazıyla devralmak zorunda kalan kişi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başbakan yardımcılığı bile yapmış bir insan, Lütfü Elvan, o çıkıp aslında Berat Albayrak'ı korur gibi görünmekle birlikte çok açık bir itirafla Türkiye'nin döviz rezervinin erediğini itiraf etti. Değil mi? Dedi ki bir takım sıkıntılar yaşadık biz. Ve o sıkıntılar nedeniyle kullanıldı onlar. O sıkıntılar nedeniyle tam da burada konuştuğumuz şeye gelindi işte. O sıkıntılar nedeniyle mesela esnafa açılmış bir krediden bahsetsek, esnafın eline sıkıştırılmış bir paradan, gerçekten işe yarayacak bir paradan bahsetsek eyvallah. Ama böyle bir şey olmadı. Hepimiz çok iyi biliyoruz bunu. O paranın nereye gittiği, çarçur edildiği ortadayken bugünün Hazine ve Maliye Bakanı mecbur kaldığı için Berat Albayrak'ı savunmak zorunda kaldı. Ama savunamadı. Çünkü savunulacak bir bölümü yok işin. Hepimizin gözünün önünde yaşanan şey duruyor ve oradan baktığımız zaman bunların yaşanmış olması değil, yaşanmış olduğunun anlatılması sıkıntı Türkiye'de. Yayının başında konuştuğumuz o Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın sözleriyle gündeme gelen adil yargılanma hakkından söz ediyorum. Biz günlerdir öyle iğrenç bir şey konuşuyoruz ki AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, onun ağzından duyduğumuz hakikaten çok çirkin, çok kötü ifadeler bunlar. Ben burada tekrar konuşmaktan imtina ederim, utanırım gerçekten, bir erkek olarak utanırım üstelik. Ama o çekinmiyor bunlardan, hatta sözünün arkasında da durdu. Hatta klasik olarak bir siyasal İslamcı olarak 180 derece dönüp karşısına da geçti. Evet, yani bütün bunlar çıplak aramalar, başka ülkelerde de uygulanıyor. Başlangıçta bizde uygulanmıyordu biliyorsunuz. Ama şimdi direnecek yer kalmayınca uygulanıyor. Biz Özlem Yıldız'ın sözlerinin ne kadar kötü olduğunu konuşamıyoruz. Ama Özlem Yıldız'a edilmiş hakaretlerin ne kadar kötü olduğunu konuşmak zorundayız. Niye? İnsanız, söylemek zorundayız. Doğru. Özlem Yıldız'la ilgili olarak, üstelik kendisi de bir avukat olan Mert Yaşar'ın söyledikleri hakikaten ağza alınacak laflar değil. Saçma sapan sözler bunlar. Ama bunu konuşan medya Türkiye'de ve sıradan sokaktaki insan kendiyle ilgili sorunu konuşmadı. Çünkü herkes şunu düşünüyordu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ben de dün o yayını yapıp konuştuktan sonra bana da gelen mailleri göstersem, yani şaşırtıcı değil bunlar, o yüzden ben ciddiye almıyorum ama işte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun FETÖ'cü olduğu, oradan buradan çıktığı falan filan, abuk sabuk, Özlem Yıldız mı dedim, özür dilerim, Özlem Zengin, abuk sabuk sözlerle saldırı. Ama biz hepimiz önce buradan gördük bu hikayeyi. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun üzerine atılan, bir hak savunucusu olarak ortaya çıkan bir milletvekilinin, HDP Kocaeli milletvekilinin şahsında bütün bunları duyduk. Çıplak aramaları gündeme getiren oydu. İktidar direnemeyeceği ana geldiği zaman çirkinleşme yolunu seçti. Ve öyle ağır ifadelerle çirkinleşti ki, mesela bugün göstereceğim yayının ikinci bölümünde size, eğer karar değiştirmezsem, çünkü o aşağılık ifadenin tekrar konuşulmasından yana değilim ama mesela Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişkili olarak bir siyasal İslamcının yazısı bu. Çok normal, şaşırmayacaksınız. Katalogla evlendiklerine inanıyorsunuz da talimatla doğurduklarına niye inanmıyorsunuz diye yazmış. Yani iğrençleşme potansiyelleri o kadar büyük ki hepsinin, açılabilecekleri mesafeyi gerçekten bilmiyoruz. Ama bunu konuşmak bile Türkiye'de sıradan insan için bir zulüm. Neden? Başına ne geleceğini bilmiyor çünkü. Çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da söylediği gibi adil yargılama hakkının ihlali %64'lük bir oranla zaten artık vakaya adiye durumuna gelmiş durumda Türkiye'de. İnsanlar burada çok fazla bir beis görmüyor. Yani kötülük o kadar hayatı ele geçirmiş durumda ki biz mesela başka bir ülkede olsa, ya yok kardeşim ya, yok yani bu kadar kötülük olmaz artık diyebileceğimiz olaylar yaşıyoruz. İstanbul'da Ekmek Üreticileri Derneği, yani Fırıncılar Derneği diye geçmiş haber ama aslında öyle değil. İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, EKÜDER'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Zeki Sarıhan, bu ismi aklınızda tutun. Bu isim çıkıp şöyle bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası insanlara normalde 2,5, bazı yerlerde 2 liraya satılan ekmeği 1 liradan sunuyor. Ve bununla ilgili ekstra büfe açmak istediği zaman AKP'lilerin ve MHP'lilerin oylarıyla, bunu unutmayın, her yerde söyleyin bunu. Çünkü aynı kafadır. Ahmet Zeki Sarıhan'ın kafasıyla bir AKP'linin, bir MHP'linin kafası birebir örtüşür. AKP ve MHP'nin belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmişti biliyorsunuz. Bunun karşılığında da derhal bir çözüm üretmek lazım, sonuçta oturup ağlanacak makamlar değil oralar. Çözümü şöyle üretti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraber çalıştı arkadaşları. Seyyar büfeler oluşturuldu. Seyyar araçların içine ekmek konulup büfe açılması düşünülen yerlere, mahallede ortak bir noktaya götürerek orada satış yapmaya başladılar. Dün Ahmet Zeki Sarıhan, İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği Başkanı, İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'ne dilekçe vererek, dilekçenin tarihi bu arada 4 Şubat, biz dün öğrendik. Yani biz üzerinden neredeyse Neredeyse 2 hafta geçtikten sonra duyabildik. İstanbul Halk Ekmek Anonim Şirketi'nin yaptığı faaliyetler ve ekmeği siyasete alet ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Bak, ekmeği siyasete alet etmek. Bu herif, adam demiyorum bak, bu herif bir büfenin açılmasının halkın ucuza doyması için ne kadar önemli olduğunu bilmesine rağmen, Ekmek Üreticileri Derneği'nin başında ya adam, bilmeyecek insan değil ki, en iyi bu bilecek. Ama bu herif bunu bilmesine rağmen mecliste, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu oylama yapılıp büfelerin açılmamasını sevinçle karşılamış. Nereden anlıyoruz? Şu anki tavrından. İşte hep konuştuğumuz organize kötülük. Hani anlattım ya, 2 yıldır anlatıyorum burada. Organize bir kötülük var. Karşısına organize iyilikle geçmek gerekiyor o yüzden. Bağırmak, çağırmak, küfretmek, hakaret etmek, tehdit etmek, bunlar hikaye. Bunlar hikaye, geçin. Bunun karşısına organize iyilikle çıktığın zaman çöküyor bu zeka. Çünkü zeka yok. Yok, öyle bir şey yok. Bundan daha akıllı tava var. 25 senedir var üstelik. Bundan daha akıllı tava icat etti insanoğlu. Ayakkabı bağcığı yaptı, bundan daha zeki. Ama bunu bir kenara koyun. Bu insan burada belediye meclisinin bu kararını alkışladığı için bugün bulunan yöntemi nefretle karşılıyor. Ama bakın, işi benim açımdan en çok ilgilendiren şey bu değil. Yani bu adamlarla bunların zekasını, kötülüğünü tartışmak değil mevzu. Bunların kötülüğünü tartışırken ortaya koyduğu argümanları tartışmak. Onların bu başvuruları yaparken öne sürdüğü gerekçeleri çıkartıp şunu demek gerekiyor. Ya sen sadece kötü değilsin, aynı zamanda kafan çalışmıyor senin. Hem de hiç çalışmıyor. Bakın, diyor ki, verdiği dilekçede Ahmet Zeki Sarıhan ismi unutmayın, sakın unutmayın. Bu insan kötü bir insan. Net kötü bir insan hem de. Çünkü tek derdi var. Hani normal ülkelerde dumping koşulları içinde, yani biri normalde yapılan satışı ucuzlattığında, kendi lehine ucuzlattığında dumping kuralları falan devreye girer. Ticaret Bakanlığı der ki ona, yapamazsın. Sen bu malın üretim maliyeti şudur, daha altına satamazsın. Ama İstanbul Halk Ekmek Fabrikası'nın, Büyükşehir'e bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nın ekmeğin sunumunda bugün yaşanan pandemi koşulları gerekçe gösteriliyordu zaten. Ahmet Zeki Sarıhan diyor ki, hayır, kötülükle alakası yok. Bak, kafası çalışmadığını ispat edeceğim ben sana. Diyor ki, İstanbul'a yakışmayan görüntüler oluşturan, hijyen kurallarına aykırı ekmek satış yapan büfeler kaldırılmalı. Hijyen kurallarına aykırı satış mı? Bir esnafın hijyen kurallarına aykırı satış yaptığını kim belirler? Soru çok basit değil mi? Satışın, sokakta yapılan satışın, hijyen kurallarına ya da dükkanda yapılan satışın hijyen kurallarına aykırı olup olmadığını tespit eden kimdir? Zabıta. Zabıta kimindir? Belediyenin. Adam, tıpkı Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın söylediği gibi, Anayasa Mahkemesi'ni Anayasa Mahkemesi'ne şikayet ediyor. Üstelik bunu yaparken kendi suçunu bir kenara atmaya çalışıyor. Zabıtayı, belediyeye şikayet ediyor. Bu arada belediyeyi de şikayet ediyor. Kime? Herkese. Fark etmez. Çünkü diyor ki, 9000 zincir market ve 150 bin civarında bakkal, market ve benzer yerler aracılığıyla satışa sunulmalıdır bu ekmek. Bu öneri getirildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından. Getirildi bu öneri. Ama o zaman sesinizi çıkartmadınız. Şimdi 650 seyyar büfe oluşturulduğunda hepiniz görüyorsunuz ki insanların bu ekmeğe ihtiyacı var. Çünkü insanlar aç. Artık saklanabilecek bir düzeyde değil bu. İnsanlar aç ve kaçabilecek bir yeriniz yok. Gözünüzün içine bakıyorlar. Normalde istediğiniz, böyle durumda isteyeceğiniz şey ne olacaktı sizin eğer pandemi olmasa? Bugünün enflasyon koşulları altında una zam geldi, mayaya zam geldi, su ve elektrik zamlandı, işçi maliyeti yükseldi. Ekmeğe zam yapalım değil miydi? Yapsana. Serbest piyasa koşulları var, yapsana. Niye yapmıyorsun? Bugün halkı korumak artık suç haline geldi. Bakın, bu örneklerden bir tanesi. Muhtemeldir ki siyaset bununla ilgili bir adım atacak. Neden biliyor musunuz? Hiç evirip çevirmeye gerek yok. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne seçim kaybettirecek bir hamle. Bu kadar net. İnsanların seçim dönemlerinde unutmadıkları şeyler karınlarına giren ekmekten başlar çünkü. Hiç değişmez bu. Hiçbir zaman bu kural değişmez. Önce açlığın giderilmesi, işsizliğin önlenmesi vardır. İşsizliğin önlenebilme şansı var mı? Mümkün değil. Mümkün değil şu anda. Yani imkanı yok bile değil. O işte Osasuna'nın ender bile gelişemeyen ataklarından bir tanesi. Hiç görmeyeceksiniz jeneriklerde onu. Ama öbürünün açlığın giderilmesi için sosyal iyilik projeleri, yani organize iyilik projelerinin gündeme gelmesi mümkün. Biz benzerlerini Ankara'da da yaşadık. Hemen iktidar çöktü üstüne işte bu gerekçeyle. Hemen aç mısın? Paylaşacağız kardeşim ekmeğimizi. Paylaşacağız. Beraber yaşamıyor muyuz? Paylaşacağız. Ama işte paylaşmaya kalktığın zaman iktidar ne diyor? Sen yapma ben yaparım. E hadi yap. Hadi yap. Bak İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan adındaki herif bağırıp duruyor. Devlet yetkililerini göreve çağırıyorum. Derdine bir çözüm bulun bunu. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yardımlaşma durumunu açtığında çökmediniz mi valilik eliyle? E çöktünüz. Paranın üstüne oturmadınız mı? Hadi. Hadi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı şeyi devlet üstlensin. Her gün insanlara, İstanbul'da yaşayan 18 milyon insana 14 milyon tane ekmek çıkarsın. Yapabiliyorsun demek ki. Ya da yapanın önünden çekileceksin. Başka çaren var mı? Yok. Ama işte bu yaşanan kötülük bugünün temel özeti. Hiçbir farkı yok. Tek cümlelik bir şey. Ya bunun içinde siyaset falan yok. Boş ver. Sen yine istediğin partiye oy ver güzel kardeşim. İstediğin liderin peşinden git. Ama bu kötülüğü görmek zorundasın. Çünkü burada yapılan saf kötülük. Burada yapılan mesela fırıncılar satış yapamıyor derdi değil. Çünkü fırıncıların satış yapabilmesi için normalde zaten maliyetini karşılayabilmesi için bırak 1 lirayı. 2,5 liralık ekmek bile yeterli değil onun için. Ama fırıncının asıl derdi bugün yükselen maliyetlerken insanlar doyuyor diye bağırmak, her şeyi bırak. Her şeyin ötesinde kötülük. Bu kötülük. İnsanlar doymasın demek bu. İşte tam bu noktada baktığın zaman hep beraber oturup kalıyoruz. O zaman iktidarın elinde başka bir çare kalmıyor. Bunu yapacağına, madem ki bunu durduramıyorsun, konuşulmasını engellemek zorundasın. Konuşulmasını engellemenin yolu ne? Bugün varlığını icraatlarıyla değil korkuyla sürdürmeyi ancak hedefleyebilen bir iktidarla yönetiliyor Türkiye'de. Öyle bir korku ki zaman zaman dil çözüldüğü için hani böyle sabahın bu saatinde Freudian bakış falan anlatacak değilim ben ama bilinçaltının çözülmesiyle birlikte ağızdan biz şöyle bir iktidarız ki taciz, tecavüz, ot, bok diye dangır dungur dalmak da mümkün. Ama beni ilgilendiren o değil. İnsanız. Herkes hata yapar. Herkes konuşurken ağzından bir şey kaçırabilir. Bu çok normal. Bu dalga geçilecek bir şey. Ama gerçek gibi ele alınıp eleştirilecek bir şey değil. Geçin onu bir kenara. Beni daha çok ilgilendiren şey bu koşullar altında bir de İzmir'de aynı kongrenin yapılması AKP lideri tarafından ve orada insanların maske, mesafe, hijyen daha dün sabah konuştuk ya. Bütün bunlar pas geçilerek gündeme getirilmesi, salgının bulaş koşullarının tamamının açılması ve bunun üzerine hiç utanmadan, zerrece yüzü kızarmadan bu ülkenin Sağlık Bakanı'nın çıkıp 100 binde şu kadara geldi aman tedbirlere uyalım demesi. Dün sabah iyi ki konuşmuşuz. Ben bir daha tekrar edeyim. Ben doktor değilim. Ben bir hekim değilim. Haddim değil. Hekimliğini eleştirmek. Ama şunu eleştirmek bir yurttaş olarak hakkım. Bu ülkenin esnafı, sanatkarı, sahne sanatçıları, bu ülkede performans sergileyerek hayatını sürdürmek zorunda olan insanlar, yani diğer insanlarla bir araya gelerek ancak bir şeyler yapıp satacak ve onunla yaşayabilecek insanları bir yıldır açlığa mahkum edilmişken takır takır kongre düzenlenen, takır takır sadece bir takım şeyhlerin müritleriyle beraber katıldığı cenaze törenlerinin içine giden bir insanın Sağlık Bakanı olarak hekim olması bence mümkün değil. Çünkü Hipokrat yemini daha önce size burada okudum. Hekimlik andı, bunu reddediyor. Bunu anlayabilecek kadar zekiyiz hepimiz, değil mi? Bu ülkenin Sağlık Bakanı falan yok. Yani Sağlık Bakanı olarak oturtulmuş biri var da hekimlikle alakası yok onun. İlgisi yok. Üst üste cenazelere katılıp kongreleri görüp buna rağmen ağzını açmayan ama ondan sonra çıkıp aman vatandaşlarımız tedbirlere uysun falan diye tırnak içinde geyik yapan bir insanın hekimlikle uzak yakın alakası olamaz. Sadece onun mu? Yayın ikinci bölümünde göstereceğim size. Ahmet Hakan bir yazı yazmış mesela. Neden Ahmet Hakan? Çok mu önemli? Vallahi benim için zerre kadar bile önemi yok. Ama bugünün medyasını çok güzel temsil eden bir tip olduğu için özellikle söyleyeceğim. Bunları anlatmış. Kimin yaptığını anlatmadı. Nasıl? Şahane değil mi? Kimin yaptığı yok. Olayı anlatıyor aslında. Hani kalabalıklardan bahsediliyor falan filan. Oysa hepimiz biliyoruz ki biz yayının başında konuştuğumuz gibi çarçur edilen bir parayla, yok edilen 128 milyar lirayla aslında biz bütün bu sorunların üstesinden gelebilirdik. Çok rahat gelebilirdik hem de. Ama sadece siyaseten bir öncelik güdüldüğü için hiçbir şey yapılamadı. Yapılsa ne olurdu mesela? Onun da örneği var. Bahsedeyim size mesela. Daha önce Ovacık Belediye Başkanlığı'na seçilmiş, komünist başkan olarak adlandırılan Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli Belediye Başkanı oldu biliyorsunuz. O dün yaptığı açıklamayla belediyenin giderlerini bir yılda 10 milyon lira azalttıklarını ve bununla belediyenin 68 milyon lira olarak devraldıkları borcunu 58 milyona düşürdüklerini açıkladı. Ve bunun için de dedi ki bizi en çok rahatlatan kalem temsil ve ağırlama giderleri oldu. Temsil ve ağırlama giderleri mi? Evet dedi. 1 milyon lira harcanıyormuş buna. 1 milyon lira. Şimdi 30 bin liraya düşürdük biz bunu. Çok zorunlu olmadıkça hiçbir yere seyahat yapmıyoruz. İnsanları ağırlamıyoruz burada. Çünkü bu halkın daha başka sorunları var. Onların çözülmesi lazım. Kooperatifçilik uygulayarak hem belediyeye gelir sağladık hem insanlar zaten burada. Para sahibi olmaya başladılar. Biz düşürüyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki belediyeler har vurulup harman savrulan bu iktidarın can damarlarıydı. 31 Mart'ta elden kaçırılan İstanbul, arkasından Ankara, arkasından pek çok büyük il iktidarın nefes alma borusunu tamamen tıkadı. Bunu biliyorduk zaten. Burada konuştuk. Ama iş o kadar büyüdü, o kadar kademelendi ki İstanbul'da il başkanının değişmesine kadar geldi. AKP'de İstanbul'da il başkanının kellesi alındı düşünün. Neden? Yayının başından beri anlattığım şeyden. Çünkü iktidarın anlatacak bir hikayesinin kalmamasını bir kenara bırakın. Bu saatten sonra sadece korkuyla beslenebilmek gibi bir durumu var. Anlattıkları şeyler saygı uyandırmıyor. Oysa bundan 20 yıl önce, kabaca 20 yıl önce, kurulduğu zaman bu parti en azından bir iddiası vardı. Doğrusu yanlışı ayrıca tartışılacak bir durumdu. Ama en azından bir iddiası vardı. 3Y ile mücadele iddiasıyla gelmişti. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Yasakların ne kadar arttığını Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ağzından anlatmaya çalıştım. Yoksulluk, vallahi onu çok isterdim ben anlatabileyim size ama yaşadığınız için birinin size anlatmasına gerek yok. Yolsuzluk da demin hani belediye gelirinin ne hale geldiğini düşünecek olursanız sanırım anlayabileceğiniz bir kavram. Son bir şey kaldı. Bu korkunun sağlanabilmesi için devleti yönetenlerin devlet gibi gösterilebilmesi insanlara. Oysa burada hep konuştuk ya, demokrasilerde devleti yönetenler seçimle iş başına gelirler. Dönemleri bittiğinde tekrar seçime girerler. Kazanırlarsa devam ederler, kazanmazsa giderler. Yerlerine yenisi gelir. Yani demokraside bütün siyasi partiler sadece kaimi ya devamı mümkün olan gruplar değildir. Onlar seçmen teveccühü olduğu sürece devam edebilir. Ama bugün AKP tarafından anlatılan öyle şey var ki bırakın devleti yönetenleri, devleti yönetenlerin işe aldığı insanlar bile kendilerine devlet muamelesi yapılmasını istiyorlar. İletişim Başkanlığı diye bir yer var. Biliyorsunuz Ankara'da Konya yolunun üzerinde eşek kadar bir binası var. Ne işe yarar? Vallahi ne işe yaradığı konuşulur, tartışılır ama mesela eski konuşmaları falan Cumhurbaşkanı'na tekrar yutturmaya çalıştıklarını gördük. Bir takım trollerle bağlantılarını gördük, duyduk. Çok daha acısı, başında bir adam var. Fahrettin Altun diye biri var. Fahrettin Altun, gazetecilik geçmişi olan bir tip değil. Yani kerameti kendinden makul, menkul olan bir tip. Ama bugünün iktidarının sahibi tarafından iş başına getirilmiş bir insan. Ve o, mesela seçilmiş bir insana çok ciddi hakaret edip, çok ciddi onunla ilgili ağır ifadeler kullanıp, üstelik ona veli buna cevap ver falan diye konuşabiliyor. Sadece bir soru soracağım size. Sadece. Cumhuriyet Halk Partisi'nin basın müşaviri. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın müşavirliğini yapan, çok da sevdiğim benim hani muhabirliğe başladığı günden beri tanıdığım Ömer kardeşim mesela. Ömer, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcılarından bir tanesine ismiyle hitap etse. Mesela dese ki adaşı olduğu için. Hani Ömer Çelik var ya, Ömer sen ne biçim konuşuyorsun dese. Ne olur? Elinizi vicdanınıza koyun. Özellikle bu yayını izleyen AKP'lilere soruyorum. Ne olur mesela? Sen kimsin denir mi? Denir değil mi? Sen bir seçilmişle, halkın teveccühüne mazhar olmuş bir insanla, oy alarak oraya gelmiş bir insanla nasıl konuşuyorsun denir mi? Denir değil mi? Ama Fahrettin Altun'a denmiyor. Çünkü Fahrettin Altun da devlet gibi görünen insanların arasına kapılanmış durumda. Bakın bir daha söylüyorum. Fahrettin Altun devlet falan değildir. Devleti bugün yöneten insanlar tarafından işe alınmış sıradan bir insandır. İşe alınmış diyorum bak, bir daha söylüyorum. Maaş tabii bir tane, üç tane, beş tane onu bilemiyorum. Ama aldığı maaş bizim vergilerimizle ödenen sıradan bir çalışandır. Devlete kapılanarak kendini devlet gibi göstermek ne anlama geliyor? Bütün bunların içinde ne anlamı var? Bir kez daha düşünmenizi rica ediyorum o yüzden. Hepimizin şöyle bir önceliği olmalı. Demokrasilerde iktidarlar gelir, iktidarlar gider. Herkes bunun içinde apayrı şeyler düşünür. Ama yönetim süresinin içinde ne bıraktığıyla alakalıdır siyaseten kendini tekrar edip edemeyeceği. Ben net bir ifadeyle söyleyeyim size. Mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda el değiştirdikten sonra bir daha burada Melik Gökçe'nin bir kez daha insanların aklına gelebilme ihtimali neyse Adalet ve Kalkınma Partisi'nde insanların aklına gelebilme ihtimali odur artık. Hiç bundan fazlasını düşünmeyin. Yaratılan korku ikliminin içinde insanlar hala çok büyük bir güçten bahsedildiğini falan zannediyorlar da yok öyle bir şey. Yok. Şu verdiğim örnekler içinde düşünün sadece. Yarım saattir konuştuklarımızı düşünün. Sadece bu kadarını. Küfretmeye, hakaret etmeye, birine terbiyesizlik yapmaya, mesela Özlem Zengin'e söylendiği gibi ağır hakaretler etmeye falan gerek yok. Daha çirkin şeyler gerek yok. Kötülüğe kötülükle cevap vermenin bir manası yok. Evet, haddini bildirmek herkes için gerekli ama kötülük de olmamalı bu. Organize bir kötülüğün karşısına, organize bir iyilik de çıktığın zaman neyin değiştiğini görüyorsun işte. Buna istersen Tunceli Belediyesi'nden bak, istersen İstanbul'un halk ekmek büfeleriyle, seyyar büfelerle yaptıklarıyla bak. Bağırmak dışında bir şansı kalmıyor ki kimsenin. Bas bas bağırıyorlar, yırtınıyorlar. Onun için mesela korku yaratmaya çalışıyorlar sadece. Onun için Murat Ağrel'in açık açık yazdığı bütün o iğrenç rüşvet çarkını, Bülent Arınç'ın hırsız Melik Gökçek dediği o iğrenç rüşvet çarkını belirlediği andan itibaren saldırıya geçip onu hedef göstermeye çalışıyorlar. Kaçabilecek bir yer yok ki. Demokrasiler böyle şeyler. Yani siz yaptıklarınızla anılacaksınız. Özlem Zengin söylediği sözle anılacak. Hiçbir zaman unutulmayacak. O kalacak. İstanbul'da Ahmet Zeki Saruhan denen herif sadece bu sözle hatırlanacak. Halka siz ucuz ekmek yiyemezsiniz kardeşim demesiyle. Yemeyin. Bunlar ucuz ekmek yemesin deyip üstelik bir de son derece aptalca belediyeye, zabıtanın sahibi olan belediyeye hijyen koşullarına uyun, denetimler yapılsın demesiyle akılda kalacak. Ama bizim için akılda kalacak tek şey şu. Bangır bangır bağırarak giden bir iktidar var. Korkuyla yerini sağlamlamaya çalışıyor insanları korkutarak. Oysa bilmiyor ki insanların korkacak bir şeyi kalmadı. Çünkü her şeyin ötesinde insanlar aç ve insanlar işsiz insanlar, söyleyebilecek sözü olan insanlar yaşananın ne olduğunu çok net görüyor. Yaşanan organize kötülüğün karşısında yaşanan, yaşatılacak organize iyiliğe herkes bir yerinden eklemlenmeye başlıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz siyaset konuşuyoruz burada her sabah. Ekonomi konuşuyoruz, sağlık konuşuyoruz. Ama bunlar bizim görüşlerimiz değil. Bu ülkenin hepimizin birlikte yaşadığımız, birlikte üzerinde ayak bastığımız ya da çok uzandan hayalini kurduğumuz, gidebilsek diye adını duyduğumuzda burnumuzun direğe sızlayan ülkenin gerçekleri bunlar. Bizim siyasi görüşlerimiz var. Doğrudur. Ama burada konuştuğumuz kendi siyasi görüşlerimiz değil. Bu ülkenin, vatanın, bizim vatanımızın, memleketimizin iyiliğine olan farklılıklarımızla gündeme getirdiğimiz görüşler. Biz farklıyız çünkü biliyoruz ve bundan rahatsız falan da olmuyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden, birbirimizden korkmadan konuşmaya devam edecek olursak farklılıkların bu ülke için zenginlik haline geleceğini biliyoruz çünkü. Ve bunu yaşadık daha önce. Bundan sonra da yaşayacağımızı biliyoruz. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayın sürmeli kardeşim. Bunlar konuşulmuyor Türkiye'de. Herkes sade suya tirit bir takım şeyler anlatıyor. Kimi birilerini övüyor, kimi başka cenahtan birilerini övüyor. Ama herkes birilerini övmek için iş yapıyor. Oysa burada o yapılmıyor diyorsanız, evet burada o yapılmıyor. O zaman bu yayını desteklemek lazım. Ama nasıl yapacağım? Vallahi bakın şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyütece bir dokunun size zahmet. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Orada abone ol düğmesini gördünüz mü? O düğme sadece burada yok. Aynı zamanda ünsalunlu.com.tr adresinde de var. Bir tek mail adresi yazarak abone olacaksınız. Sadece bu kadar. Başka hiçbir şey istemeyecek sizden bu sistem. Ama abone olarak ben bugünün saçma sapan medya koşullarına, bu yalakalara mahkum değilim. Kendim seçerim demiş olacaksınız. Yanında bir zil var. Ona da dokunacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de ekstra tuş var. Katıl yazıyor üzerinde. O tuş da hem ünsalınlı.com.tr'de hem de YouTube'da açılış sayfasında var. İsterseniz bu yayına aylık küçük katkılarınızla destek verebileceğiniz anlamına geliyor. Ama oradaki kritik kelime isterseniz. İstemezseniz böyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayın ilk gününden beri parasız ve her zaman parasız olacak. Bir de YouTube'dan izleyenlerden özel bir rica. Bunu rica etmek gerçekten benim çok ağrıma gidiyor ama söylemeden de olmuyor. Yapabilecek bir şey yok. Çünkü insanlar yapmıyorlar bunu. Yayın için bir beğen tuşu var orada. Yukarı doğru bir baş parmak işareti. Eğer beğeniyorsanız bu yayını lütfen o tuşa dokunun. Çünkü o zaman YouTube bunu başka insanlara da anlatacak. Onlara diyecek ki bakın insanlar böyle şeyleri seyrediyor. Belki siz de seyretmek isteyebilirsiniz. Yaparsanız sevinirim. Yapmazsanız da vallahi çok acayip bir şey ama bilemiyorum. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail ile de yanıt veririm. Ama hep söylüyorum ya bu yayına verebileceğiniz en büyük destek sabit aslında ortada. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Yarını unutmayın aman diyeyim. O sabah katılmam gereken organizasyon. Aynı yerde olacağım ama ben sizinle olamayacağım. Saat 11'de bir aksilik olmazsa tek parça bir yayın yapacağız. Bir saatlik hem gazeteleri de anlatacağım ben size onun için de. Ama yarın sabah 9'da olmayacak yayınımız. Onu şimdiden söyleyeyim. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun işte dedim. Yarın sabah saat 11 civarında tekrar birlikte olacağız. Oraya gelin. Hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde ağız tadıyla geçecek şahane bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.